Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Galatyalılara mektup 6. bölüme geldik. Konu imanla kurtulmak ve ruhun meyvesi Hristiyan karakterini sunar. İmzalı sonuç Pavlus'un tanıklığı. Galatyalıların bu bölümü bizleri ruh aracılığıyla kutsallaştırılma konusundaki bu pratik bölümün 3. adımına getirir. İmanla kurtulmak ve yasayla yaşamanın kayradan düşmeye neden olduğunu gördük. Ayrıca imanla kurtulup ruhta yürümenin ruhun meyvesini oluşturduğunu da gördük. Yani ruhta yürümenin ne anlama geldiğini gördük. Başlamamız gereken bir şeydir ve düşsek bile onu yapmaya devam etmeliyiz. Şimdi ruhun meyvesinin yaşamlarımızda nasıl etkin olacağını göreceğiz. Şimdi öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz. imanla kurtulmak ve ruhun ürünü Hristiyan karakterini sunar. 6. bölüm 1. ayet şöyle diyor. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Burada sözü edilen biri kimdir? Bu ister erkek, ister kadın olsun bir Mesih inanlısını temsil eder. Yunanca paraptomadan gelen suç sözcüğü bir kenara düşmek ya da bir talihsizlik anlamına gelir. Tökezlemek anlamına gelir. Büyük bir günah anlamına gelmeyebilir ama korkunç bir falso anlamına gelir. Suç işlerken yakalanan birine ne yapılmalıdır? Ruhsal kişiler ve ruhsal olduklarını düşünen birçok kişi bu ayeti birisi yanlış bir şey yaptığından ötürü başına bir değnekler vurmak gerektiğini söylerler. Yani birisi günah işlediği zaman, birisi bir hataya düştüğü zaman başına bir değnekler vurmak gerektiği olarak yorumlarlar. Onu gerçekten eski konumuna getirmeyi istememe tehlikesi vardır. Bunun yerine onu eleştirip suçlamayı yeğleriz. Ancak inanlı günah işlediğinde kurtuluşunu yitirmez, kaybetmez. Bir Mesih inanlısı suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan bir Mesih inanlısı onu yumuşak ruhla yola getirmelidir. Yumuşak huyluluk ruhun meyvelerinden biridir. Bu ayette suç için kullanılan sözcük Rab İsa Mesih Getsemani bahçesinde yüzüstü kapanıp dua ettiğinde onu tanımlamak için kullanılan sözcüktü. Tökezlemek anlamına gelir. Birisi suç işlerken yakalanırsa tökezler. Küçük bir günah işlemiş ya da çok kötü bir falso yapmış olabilir. Rabbisi hakkında söylenilen harikulade şeylerden biri Yeşaya 63:9'da bulunan peygamberliktir. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı. Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı der. Daha iyi el yazmaları sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedidir. Ben bunu çok daha fazla seviyorum. Rab ise benimle birlikte yaşamın içinden geçer ve ben tökezleyip düştüğümde o düşmez. O sıkıntı çekmez. Orada benim yanımdadır ve beni kurtarır. Üstümü silkeler ve bana yeniden başlamamı söyler. Yanımda olanın benim sıkıntımdan ötürü sıkıntı çekmediğini bilmek teselli edici bir şeydir. Bu ayette yola getirmek olarak geçen fiil kırık bir kemiği kaynatmak anlamına gelir. Birisi düşüp bacağını kırarsa ne yaparsınız? Oradan uzaklaşıp onu acılar içerisinde öylece bırakır mısınız? Tanrı, siz ruhsal olanlar kırık kemiği kaynatın. Onun yeniden ayakları üzerinde durmasını sağlayın der. Güney'in en iyi vaizlerinden biri bir ay yaşken harikulade bir şekilde Mesih'e iman etmişti. Hizmet kendisinden çok şeyler talep ediyordu ve epey baskı ve ayartılmadan sonra bir gece sarhoş oldu. Ertesi gün o kadar çok utandı ki kilisenin ihtiyarlar heyetini toplayıp onlara istifasını verdi. Onlara istifa etmek istiyorum dedi. Hayretler içinde kalmışlardı. Ona neden diye sordular. Onlara dürüst bir şekilde dün gece sarhoş oldum. Bir vaiz sarhoş olmamalıdır ve ben istifa etmek istiyorum dedi. Utanmış olduğu belliydi ve o harikulade ihtiyarların ne yaptığını biliyor musunuz? Kollarını onun boynuna dolayıp hep beraber dua edelim dediler. Onun istifasını kabul etmediler. Bunu izleyen pazar günü cemaatten biri hayatımda bu adamın vaaz ettiğinden daha iyi bir vaaz duymadım dedi. Bu ihtiyarlar gerçek cerrahlardılar. Kırık kemiği kaynattılar. Onu eski konumuna getirdiler. Onu hizmetten çıkaracak kişiler vardır. Ama bu ihtiyarlar, bu yaşlılar vaizi yeniden ayakları üzerine koydular ve bundan sonra Tanrı onu harikulade bir şekilde kullandı dostum. Ruhsal olan bizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Onu yumuşak ruhla yola getirmemiz gerektiğine dikkat edin. ruhsal bir adamın hayatında ruhun meyvesi olacaktır. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk. Onu yumuşak huylulukla yola getirmemiz gerekir. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın diyor Pavlus. Parmak uzattığınız şeye ve başka birini yaptığından ötürü suçladığınız şeye karşı bağışıklığınız olduğunu düşünmeyin. Aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Bu yüzden onu yumuşak huylulukla yola getirin. Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette Pavlus diyor ki, birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirin. Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Doktor Vernon McGee diyor ki, küçükken bu ayet yüzünden kutsal kitabın doğru olup olmadığını merak ediyordum. Eskiden lise dönemlerimde diyor, bazı ateist kişiler vardı ki bunlar aylak gezer ve genelde başarısız olurlardı. Ama bazen ateist olan bir kişi toplumun önde gelen isimlerinden biri olurdu. Benim küçükken yaşadığım kasabada birçok şey yoktu. Bazı sokak lambaları yoktu. Hatta evimizde elektrik yoktu ve gaz lambasının altında ders çalıştığımı hatırlıyorum. Küçük kasabamızda kaldırımlar, asfalt, sokaklar yoktu. Su akan musluklar yoktu. Su istiyorsanız kuyuya gitmeliydiniz. Evin içinden su akmıyordu. Kasabamızda eksik olan birçok şey vardı. Ama kasabamızda bir ateistimiz vardı. Kendine sosyalist adını vermişti. Onu çoğu kereler kahvelerde konuşma yaparken görürdüm. Genelde kendileri de boş gezen 10-12 kişi kendisini dinlerdi. Bazen ben de olanağı olursa onu uzaktan dinlerdim. Bu ateist hakkında beni etkileyen şey tütün çiğnerken yaptığı hayret verici şeydi. Sadece Tanrı sözüne meydan okumakla kalmıyordu. Aynı zamanda yer çekimi kanununa da meydan okuyordu. Yer çekimi kanununa göre tütün suyunun ağzının kenarından akacağını düşünürdünüz ama akmazdı. Yukarı köşeden akardı. Küçük bir çocukken orada durup onun bunu nasıl yaptığını merak ederdim diyor Vernon McGee. Bu adamın kutsal kitapla alay ettiğini ve sözde çelişkilere işaret ettiğini hatırlıyorum diyor. Bunlar içinden en sevdikleri Galatyalılar 6. bölümdeki şu iki ayetti. Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Ve sonra herkes kendine düşen yükü taşımalı ayet 5. Her iki ayeti de okur ve başını kaldırıp kalabalığa bakar ve gördüğünüz gibi kutsal kitapta çelişki vardır derdi. Bir yerde birbirinizin yükünü taşıyın diyor, sonra kendinize düşen yükü taşıyın diyor derdi. O küçük kasabada hiçbirimiz ona nasıl cevap vereceğimizi bilemezdik. Bu yüzden orada ağzımız açık bir vaziyette öylece durur ve onu dinlerdik. Aslında yanıt çok basitti ama o zamanlar biz bunu bilmiyorduk. Vernon McGee'nin başından geçen olay böyle. Şimdi kutsal kitapta 11 değişik sözcük bizim dilimize tek bir sözcük, yük olarak çevrilmiştir. Bunun altını yeniden vurgulayayım, çizeyim. Kutsal kitapta 11 değişik sözcük bizim dilimize tek bir sözcük, yani yük olarak çevrilmiştir. Bunun anlamı değişik tür, yükler olduğudur. Paylaşılan bazı yükler vardır ve kendiniz taşımanız gereken ve hiç kimseyle paylaşamayacağınız yükler vardır. Bu çok basit ama çok tatmin edici bir yanıttır. Yükler hepimizin sahip olduğumuz ortak yanlarımızdır. Hepimizin yükleri vardır. Hepimiz zenginliğe sahip değiliz ama yüklerimiz vardır. Hepimizin sağlığı yok ama yüklerimiz vardır. Hepimizin, değerli dostum, yetenekleri yok ama yüklerimiz var. Bazılarımızın fiziksel organlarından bazıları bile eksik. Hepimiz göremiyoruz, hepimiz işitemiyoruz, hepimizin kolları ve bacakları yok ve kesinlikle hepimiz güzel görünüşlü değiliz. Hepimizin aynı kana sahip olduğumuzu söyleriz ama aynı değildir. Farklı kan gruplarına sahibiz. Fazla ortak yanımız yoktur ama hepimizin yükleri vardır. Bir İspanyol atasözü, hiçbir yerde er geç sessizliği olmayacak bir ev yoktur der. Fransızların da herkes kendi yükünün en ağırı olduğunu düşünür diyen bir atasözü vardır. Uzun yıllar çocuklarıyla çalışan bir kadın, çocukların bile yükleri vardır demişti. Yükler insanlığın ortak yanlarıdır. Hepimizin dostum yükleri vardır. Sorunları vardır, acıları vardır. Yük, evet, hepimizin yükleri vardır. Ancak hepimiz aynı yüklere sahip değiliz. Birçok farklı yüklerimiz vardır. Pavlos'un Galatyalıların bu 6. bölümünde söyledikleri yükleri, paylaşabileceğimiz yükler ve kendimiz taşımamız gereken ve paylaşamayacağımız yükler olmak üzere sınıflara ayırmaktadır. Küçük kasabamızdaki bizler eski Yunanca'da iki farklı sözcüğün kullanıldığını bilmiyorduk. Ayet 2'de bu sözcük şöyle tercüme edilebilir. Birbirinizin yüklerini taşımaya devam edin. Yunanca'da yük için kullanılan sözcük ağır bir şey anlamına gelen barostur. Rabbimiz bu sözcüğü günün yükünü ve sıcağından söz ettiğinde kullanmıştı. Ve ilk kilise, Yeruşalim'deki ilk konseyini yaptığında, Yeruşalim'deki kiliseyle paylaşacakları bir yükten söz ederken, kutsal ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir yük yüklememeyi uygun gördük kararına varmıştı. Birisi, bir yükü iki kişi taşıyorsa, o yükün sadece yarım yük olduğunu söylemişti. Günümüzde paylaşabileceğimiz yükler vardır. Bir kadın çok ağır bir sepetle bir otobüse binmişti. Bir adamın yanında oturdu ve sepeti kucağına aldı. Adam kadının rahatsızlığını fark ettikten sonra, "Bayan, eğer o ağır sepeti yere koyarsanız otobüsün hem sizi hem de sepeti taşıdığını göreceksiniz," dedi. "Size başka birinin sizin için taşımasına izin verebileceğiniz yükler olduğunu söyleyebilir miyim?" Yük, Yunancası baros, hata anlamına da gelir. Eğer biri suç işlerken yakalanırsa, bu onun yüküdür. Siz onu taşımasına yardım edebilirsiniz. Ayrıca bir rahatsızlık, bir zayıflık, bir bilgisizlik, bir baskı, bir gerginlik ve bir üzüntü anlamına da gelir. Bence herkesin bir hatası vardır. Bir gruba hitaben konuşan bir adam şu soruyu sormuştu. "Burada hatası olmayan biri var mı? Ya da hatası olmayan birini tanıyor musunuz?" Kimse elini kaldırmamıştı. Sorusunu birkaç kez tekrarladıktan sonra arkalardan pısırık tipli ufak tefek bir adam elini kaldırdı. Konuşmacı kendisinden ayağa kalkmasını istedi. "Hiç hatası olmayan kişi siz misiniz?" diye sordu. Adam, "Yo, hayır," dedi. "Ben değilim." "O zaman hiç hatası olmayan birini tanıyorsunuz." "Hayır, aslında onu tanımıyorum ama onun hakkında çok şey duydum," dedi. "Söyleyin, kim bu?" Ufak tefek adam, "Karımın ilk kocası," dedi. Bu arada onun hakkında çok şey dinlemek zorunda kaldığını da tahmin ediyorum. Hepimizin hataları vardır dostum ve bu bir yüktür. Birçok kereler düşeriz. Birçok kereler bir kardeşin düştüğünü görürüz. Ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhlulukla yola getirin. Sonra sizin ve benim paylaşabileceğimiz bir başka yük daha vardır. Gerginlikler. Sinirlerinizi yatıştırıcı bir hap alabilirsiniz ama bu sorunlarınızı gerçekten yok etmez. Günümüzde insanlığın daha önce hiç yaşamadığı bir gerginlik zamanında yaşıyoruz. Sizi bilmiyorum ama ben uzun yıllar gerginlik kentinde yaşadım. Büyük kentlerde yaşayan birçok insan günümüzde baskı altında ve gerginlik içerisindedir. Stres içerisindedir. Bu kesinlikle birbirimizle birlikte taşımamız gereken bir yüktür. Bir örnek vereyim. Vaizlik yaptığım toplulukta çok sevgili bir adam yanıma gelip bana karşı içinizde bir şey mi var dedi. Hayır dedim. Neden böyle bir şey söylüyorsunuz? Geçen gün sizi sokakta gördüm ve benimle konuşmadınız bile dedi. Konuşmadım mı? Hayır dedi. Yanımdan geçip gittiniz. Tam yüzüme baktınız. Sizi görmedim dedim. Görmüş olmalısınız. Tam yüzüme baktınız dedi bana. Bunun üzerine bu olayın hangi gün gerçekleştiğini sordum ve hava yollarının biletlerim konusunda bir hata yaptığı ve olayı halletmek için hava yolları şirketine gitmekte olduğum gün olduğunu anladım. Dostum, Böyle bir zamanda baskı altındayız, stres altındayız ve arkadaşım onu görmezlikten geldiğimi düşünerek baskı altına girmişti. Hiç unutmam. Kolunu omuzuma atıp bunu öğrendiğime sevindim dedi. Anlayacağınız gibi bu dostum şimdi gerginliğin yükünü taşımama yardım ediyordu. Bu birbirimizle paylaşabileceğimiz bir şeydir. Şimdi sizin ve benim paylaşabileceğimiz üçüncü yüke geldim. Bu acı olarak bilinen yüktür. Trajedi yükü, üzüntü yükü, düş kırıklığı yükü insanlık için kaçınılmazdır. Eğer size gelmediyse gelecektir dostum. Ve geldiğinde yanımızda durması için birisine, bir dosta ihtiyacımız vardır. Eyüp peygamberin üç arkadaşı bir konuşma maratonu başlattıkları için onları eleştiririz ama ilk önce Eyüp'le oturup onun üzüntüsünü paylaşarak 7 gün geçirdiler. Tarihte insan hiçbir şey bilmeyen ve öğretilmeden hiçbir şey öğrenemeyen tek yaratıktır. Ne konuşabilir, ne yürüyebilir, ne de yemek yiyebilir. Kısaca doğasının zorlamasıyla ağlamaktan başka hiçbir şey yapamaz diyen bir söz vardır. Bu dünyaya geldiğimizde sizin ve benim bildiğimiz tek şey ağlamaktır. Bu dünyaya ağlayarak geldik ve teselliye ihtiyacımız vardır. Ta başlangıçtan beri ve bütün hayatımız boyunca sıkıntılar dolu bu dünyaya doğduğumuzdan ötürü teselliye ihtiyacımız vardır. Rut Boğaz'a beni teselli ettin diyebilirdi. O yabancı bir ülkeden gelmiş ve dışarıda tutulmayı bekleyen bir yabancıydı ama onun hayatına, onunla ilgilenen ve ona belirli bir şefkat ve nezaket gösteren biri girmişti. Minnettarlıkla beni teselli ettin demişti Rut. Meryem, kaymak taşından kutunun içindeki değerli parfümü Rab İsa Mesih'in üzerine dökmüştü. Bunu onun çarmıha gerilmesinden kısa bir süre önce yapmıştı çünkü bunun gerçekleşeceğini biliyordu. Başka kimseler neler olup bittiğinin farkında görünmüyordu ama o biliyordu. İsa, kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı dedi. Sadece o, onun acılarına girdi. Ve İsa, size doğrusunu söyleyeyim, bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak dedi. Ve parfümün güzel kokusu odayı doldurdu. Acı, paylaşabileceğiniz bir yüktür. Acınızda size gelecek kişiler olacaktır. Hatalarımız, gerginliklerimiz, acılarımız sizin ve benim paylaşabileceğimiz yüklerden bazılarıdır. Teselli ibriğiniz boşalıyor mu? Kalkıp onu bir dostunuzla paylaşın. Ve bütün kıtlık yılları boyunca sonuna kadar size yetecektir. İlahi sevgi ambarınızı dolduracaktır. Ya da bir avuçlarınızı yine de yenileyecektir. Bir tek kişilik azıcık bir yiyecek. Sık sık iki kişi için krallara layık bir şölen haline gelir. Dağlarda kaybolmuş ve yorgunsunuz. Karların arasında uyuyor musunuz? Yanınızdaki donmuş kişiye sarılın ve birlikte ısınırsınız. Hayatın savaşında yaralandınız mı? Etrafınızdaki yaralıların birçoğu inliyor. Onlara kendi değerli merheminizden verin ve bu merhem sizin yaranızı da iyileştirecektir. Böyle diyor şair ve bunlar paylaşabileceğimiz yüklerdir. Şimdi bize paylaşamayacağımız yükler olduğunu söyleyen ayete bakalım. Galatyalılar 6 ayet 4. Herkes kendi yaptıklarını denetlesin, o zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Sanıyorum bunun anlamı gidip herkese yüklerimizi taşıtmaya çalışmamamız gerektiğidir. 5. ayet. Herkes kendine düşen yükü taşımalı. Buradaki yük Yunanca taşınması gereken bir yük anlamına gelen portiondur. Bu sözcük bir geminin yükünden söz edilirken kullanılırdı. Aslında rahimdeki çocuk için kullanılırdı. Onu ancak anne taşıyabilirdi. Anlayabiliyor musunuz? Bu paylaşılması imkansız olan bir yüktür. Bu ayet, yani Galatyalılar 6. bölüm 5. ayet aslında şu anlamada geliyor. Herkes kendi sırt çantasını taşıyacaktır. O kadar. Herkes kendi sırt çantasını taşımak zorundadır. Herkesin kendine ait bir işi vardır diyen eski bir söz vardır. Yani günümüzde sizin ve benim paylaşamayacağımız yükler vardır. Her hayat bir anlamda bugün diğer hayatlardan ayrı ve soyuttur ve karantina olmuştur. Dr. Funk bir sözcükler listesi derlemişti ve bu listede İngilizce'deki en acıklı sözcük yalnızdır. Sizin ve benim yalnız taşımamız gereken bazı yükler vardır dostum. Ben burada sadece birkaç tanesinden söz edeceğim. Siz başkalarını da düşünebilirsiniz. Sözünü etmek istediğim ilk şey acı çekmektir. Tek başınıza acı çekmek zorundasınız. Evet, tek başınıza. Kimse sizin için acı çekmez kardeşim. Sizi sevebilir, yükünüzü paylaşabilir ama kimse sizin için acı çekmez. Bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve burası bir sıkıntılar dünyasıdır. Tek başınıza acı çekeceksiniz. Başınıza fiziksel acılar gelecektir. Hasta olacaksınız ve kimse sizin yerinizi almaz. Kimse sizin yerinizi almaz. Kimse sizin için hasta olmaz ve o acıları çekmez. Dostum, tek başımıza acı çekeriz. Başka birinin sizin yerinizi almasını sağlayamazsınız. Acı çekmek paylaşamayacağımız bir şeydir. Akılsal ıstırap da paylaşamayacağımız türde bir acıdır. Düş kırıklığına uğrayan sayısız insan vardır, hatta bazı büyük düş kırıklarından ötürü bugün acılık içindeler. Acı çekmek tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür.